Ayrım 3, sayfa 20. Büyüklük ilkesi. Musil, yazmayı kendisi için başka hemen hiçbir yazarın yapmadığı kadar güçleştirmiştir. Musil'in iç dünyasında büyüklüğe yönelik tutkulu bir irade ve buna kopmaz bir biçimde bağlı olarak da acımasız bir öz eleştiri vardı. Yoğun yazabiliyor, yaratıcılığında edebiyatın bütün zenginliğini kullanabiliyordu. Ve yine de bundan fazlasını, neredeyse olanaksızı istiyordu. Bilim ve felsefe alanlarında kapsamlı bir eğitim almış, kendisi bunu çok yönlü bilgisizlik diye adlandırıyordu. Matematik, ruh bilim ve felsefeyi iyice hazmetmiş olan Musil, 20. yüzyılda artık erişilmesi olanaksız bir bütünlüğü, bir Goethe'nin bütünlüğünü amaçlıyordu. Kendisine, ona göre yazar kimdir diye soruyor ve şu yanıtı veriyordu. Kesinlikle sezgiyle yaratan kişi değil. Zamanın bilgisiyle ve o zamanın yararları doğrultusunda yaratan kişi. Sadece tempo açısından zamandan daha hızlıdır. Zamanın o kadar ilerisindedir ki kendini onunla bir karşılık içerisinde duyumsar. Zamanın iyi egosudur. Zamanın zamana karşı çalışan avukatıdır. Büyük romanı üzerinde çalışırken şöyle bir not düşer. Kitaptaki öğretici öğeyi güçlendirmek, ortaya pratik bir formül koymak gerekiyor. Zamanı yalnızca betimlemekle kalmayıp, ona rehberlik de edebilmek, yalnızca işte böyle demekle yetinmeyip, böyle olmalı da diyebilmek. Bu, Musil'in hem düşü hem de çektiği acının kaynağıydı. Görev şu, hep yeni çözümler, bağlamlar, konumlar, değişkeler bulmak. Ortaya olayların akışına ilişkin prototipler, insanın nasıl insan olabileceğini gösteren çekici örnekler koymak, iç insanı keşfetmek. Ve Oscar Maurus Fontana ile bir söyleşisinde. Ben tinsel yoldan dünyanın üstesinden gelinmesine katkılar sağlamak istiyorum. Roman aracılığıyla da. Bu nedenle estetik niteliklerimden çok irademi göz önünde tutarsa okura çok şükran duyarım. Üslup benim için bir düşüncenin tam olarak işlenişidir ve devam eder. Edebiyatın görevi olanı değil fakat olması gerekeni anlatmaktır. Başka deyişle edebiyat ortaya anlam imgeleri koyar. Anlamlandırma demektir. Yaşamın yorumlanmasıdır. Gerçek edebiyat için malzemedir. Ancak edebiyat örnekler de verir ve kısmi önerilerde de bulunur. Musil, izlemek istediği ilkeyi kahramanca bir ilke diye adlandırıyordu. Bu, Prometheus ilkesi, ruhun savaşma güçlerini gereksiz olandan ayırıp, asıl önem taşıyanın hizmetine veren bir ilke. Bana göre, ilerletici, klasik bir ilke. Bu, büyüklük ilkesidir. Bu ilkeye, yoksulluk içerisinde yaşama tehlikesini de göze alarak sadık kalan Musil, hep asıl önemli olanı anlatma uğruna çaba harcadı. Asıl önem taşıyan, karakteristik ve tipik olan, hem sıradan hem de sıra dışı olaylar aracılığıyla sergilenebilir. Balzac, Stendhal ve Dostoyevski sıra dışına. Dickens, Flaubert ve Tolstoy ise sıradan olaya öncelik tanımışlardır. Dünya edebiyatının büyük romanları bu iki yöntemden kaynaklanmıştır. Bu yöntemlerden hiçbiri ötekini dışlamaz. Thomas Mann, Budenbrook ailesinde sıradanı, Doktor Faustus da ise sıra dışını tema olarak seçmiştir. Musil, çoğunlukla sıra dışı olaya yönelimliydi. Bunun sağlam nedenleri vardı. Onun betimlemeye karar verdiği dünya, Burjuva'nın çökmekte olan dünyasıydı. İşçi sınıfını tanımaması, tıpkı Thomas Mann'da da olduğu gibi Musil'in yetersizliğiydi. Ama Burjuva sınıfını ve sorunlarını en gizli noktalarına kadar tanıyordu. Bu dünyada artık hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Çıldırmış bir dünyaydı. Dıştan bakıldığında henüz işler gibi gözükenin arkasındaki çılgınlığın bilincine vardırabilmek için genel durumu hastalıklı örnekler aracılığıyla sergilemek son derece amaç uygundu. Musil, daha gençlik yıllarında çevresinin görünüşte ona onca dürüst ve saygın burjuvalarına ilişkin olarak şu notu düşmüştü. Sizler gerçekten zararsız karışımlarsınız ama içinizin derinliklerinde sinirler barut pamuğundan yapılma. Kabuk bir kırılmaya görsün. Fakat bu yalnızca bir çılgınlık anında gerçekleşebilir. Ve böylece Musil sinirleri barut pamuğundan yapılma tipleri seçti. Onları kendilerinden geçene kadar kızıştırdı. Ve bu kendinden geçmişlik konumunda bu patlamada burjuva çağını en derinde yatan özüyle sergiledi. Musil, bireyciliği yani toplumsallaşmaya eğilim gösteren bir dünyada insanın toplumsallaşmadan uzaklaşmasını artık çağdaş olmayan bir yaşama biçimi sayıyordu. Ona göre insanın bireyci bir tutumla bene indirgenmesi sonucu kişilik yozlaşmaktadır. Zorunluluğun buyruğu ve özlem bu konumdan çıkış yapılmasını zorlamaktadır. Henüz eskimiş düşüncelere sarılmayı sürdüren çağdaşlarının bunun bilincine bir şokla varmalarını sağlamak için Musil, birey ve toplum bağlamının denge açısından bozukluğunun bir iç denge bozukluğu olarak etkinleştiği sivri tiplere, insanın kendi ruhunun saklanabileceği bütün köşelerinden kovulduğu uç noktadaki konumlara gereksinim duymaktaydı. Tiplere ve konumlara ilişkin bu türden bir uç noktalara sürükleme çabası çok büyük bir katılıp kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ve Musil bazı eserlerinde bu tehlikeden kaçamamıştır. Ayrıca dışa vurumculuk da neredeyse savunmasız bir biçimde bu tehlikenin kucağına düşmüştü. Büyük romanı Niteliksiz Adam'da ise Musil dengeyi kuracak öğeyi, mizah öğesini bulmuştur. Romanın İlk 200 sayfasına ait 10 el yazısı sayfa üzerinde çalışırken şu saptamayı yapmıştır. Bana uygun yazma biçiminin mizah olduğuna ilişkin çok önemli bir saptama. Bu, aşırı büyüklükte örnekleri betimleme idealinden kopmayla eş anlamlı. Bu mizah yöntemi yalnızca bir toplumu eleştiren, dahası herhangi bir sağlam çıkış noktası olmaksızın o toplumu menteşelerinden çıkartmaya yarayacak Arşimet noktasını bulmaksızın yatsıyan yazara uygun düşmekle kalmayıp, özellikle Avusturya'nın konumundan da kaynaklanmıştır. Musil, bütünüyle Avusturyalı bir yazardı. Hayaletten farksız olan Habsburg devleti. Çökmekte olan, ölümün soluğunu yüzünde hisseden, her konuda karar vermekten kaçınan monarşi, Musil'e göre anıtlarından yazarın röntgen gizlerinin röntgen gözlerinin daha şimdiden yıkıntıları algıladığı bir dünyanın simgesiydi. Avusturya denen bu ucube diye not eder. Modern dünyanın özel birçok açık ve seçik bir uygulamasından başka bir şey değil. Gel gelelim, Avusturya denen bu ucube, çürüyüşünün şıklığıyla, ölüm sezgisiyle yaşama isteği arasındaki darmadağınık tutumuyla, onca neşeli gülümsemeyi bilen ama ölüme yargılı veremli ifadesiyle aynı zamanda özel bir uygulamaydı. Avusturyalı olan çehre gülümsüyordu. Çünkü artık yüzünde hiç adale kalmamıştı. Viyana atmosferinin bu sayede soylu, ölçülü, kuşkucu ve bu gibi denebilecek bir şeyler kazandığı da yadsınamaz. Ama bunların bedeli çok pahalı ödenmişti. Bu, mizah yapmak için insanı kışkırtan bir durumdu. Musil'in İmparatorluk ve Krallık monarşisine taktığı adla Imp-Ralya üzerine anlattıkları eşine ender rastlanır bir ustalığın ürünüdür. Dipnot Imp-Ralya. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu ile Macaristan Krallığından oluşan bir monarşi niteliğini taşıdığından, resmi adında Kaiserlich und Königlich, kısaltılmışı K.U.K. sıfatlarını taşıyordu. Musil, Niteliksiz Adam romanında bu imparatorluk için sıfatların baş harflerinden bir mizah öğesi olarak Kakanyen adını türetmiştir. Ben, aynı adı Türkçe'ye çevirirken aynı sıfatların Türkçelerinden yararlanarak Imp-Ralya adını kullandım. Çevirenin notu. Daha 1919 yılında Musil bir denemede şunları yazmıştır. Kapalı gözleriyle halklarının nöbetini tutan bu uykulu devlet, gerçek anlamda sertlik ve zorbalık rejimi bunalımları da geçirmekteydi. İpin ucunu her kaçırışında ve hiçbir çare bulamayışında durum böyle oluyordu. O zaman devlet, polis önlemleriyle, savcılıkla ve mutlakiyetçi düzenlemelerle işe karışıyor ama hemen biraz sonra karşılaştığı büyük direnişten korkup geriye çekiliyor, kendi organlarını yatırıyordu. Bu devletin ruhu, irade dışı bir mutlakiyetçilik diye adlandırılabilir. Çünkü bu devlet nasıl yapılacağını bilseydi, aslında demokratik davranmayı isterdi. Ama kimdi bu devlet? Ona kendi içerisinde dokusunu kanının gücüyle hep tazeleyebileceği bir iskelet sağlayabilecek, bir bütün oluşturan bir ulusun ya da gönüllü bir araya gelmiş uluslar topluluğunun taşıyıcılığından yoksundu. Sivil toplumda oluşabilecek ve herhangi bir sorun bağlamında belli bir güç kazandığında devlete girebilecek herhangi bir ruhtan beslenmiyordu. Memur kitlesinin yeteneğine ve bazı başarılı işlere karşın aslında bu devletin beyni yoktu. Çünkü merkezi irade ve düşünce oluşumu eksikti. Anonim bir yönetim organizmasıydı. Aslında bir hayaletti. Yasal etkilerin eksikliği yüzünden yasal olmayan etkilerin egemenliği altına girmiş, maddeden yoksun bir biçimdi. Ve sonra niteliksiz adamda sevgiyle nefret, sevecenlik ile öfke, zarafet ile kin arasında boşlukta yüzen o usta işi kara mizah. Oralarda buzullar ve deniz, dağlık araziler ve Bohemya'nın buğday tarlaları vardı. Adriyatik kıyılarının Ağustos böceklerinin tedirgin sesleriyle dolu geceleri ve bacalardan dumanların yukarı katlanmış burun deliklerinden çıkarcasına yükseldiği Slav köyleri vardı ve köyler sanki yeryüzü çocuğunu aralarında ısıtmak için dudaklarını açmışçasına küçük tepelerin arasına sinmişti. Bu yollardan elbet otomobiller de geçerdi ama çok fazla değildi bu otomobiller. Havaların fethi için burada da hazırlıklar yapılıyordu ama çok yoğun olmamak kaydıyla. Arada sırada Güney Amerika'ya veya Doğu Asya'ya bir gemi kaldırılıyordu ama bu çok sık olmuyordu. İmperyalya anayasasına göre liberaldi ama klerikal yönetilmekteydi. Klerikal yönetilmekteydi ama özgür düşünceli yaşanmaktaydı. Yasanın önünde bütün vatandaşlar eşitti ama zaten herkes de vatandaş sayılmıyordu. Bu ülkede kimi zaman tutkunun ve onun sonuçlarının en yüksek derecelerine varana değin hep düşünüldüğünden farklı davranılıyor ya da davranıldığından farklı düşünülüyordu. Bu devlet artık yalnızca kendi kendisine ayak uyduruyordu. İnsan bu devlette olumsuz özgürdü. Hep kendi varoluşunun yetersiz nedenlerinin duygusu içerisindeydi ve çevresi olmamışın ya da tersine olmamış kılınabilecek bir olmuşun büyük imgelemi tarafından sanki insanlığın geldiği okyanusların soluğuyla okşanırmışçasına sarılıydı. Sanki insanlığın geldiği okyanusların soluğuyla okşanırmışçasına sarılıydı. Başka yerlerdeki insanlar olanın bir mucize olduğuna inanırlarken oradakiler yalnızca oldu derlerdi. Bu kendine özgü başka hiçbir yerde Almanca'da olsun bir başka dilde olsun geçmeyen bir sözcüktü. Ve bu sözcüğün soluğu içerisinde olgular ve yazgının darbeleri kuş tüyü veya düşünceler kadar hafiflerlerdi. İmperyalya her türlü ya o ya da buya karşı büyük tarihsel deneyimlerden kaynaklanma bir kuşkuyla doluydu ve hep dünyada kendisini sonunda uçuruma sürükleyenlerden çok daha fazla sayıda karşıtlıkların bulunduğu sezgisi içerisindeydi. Bu imparatorluğun yönetim ilkesi hem o hem de buydu. Veya daha iyisi bilgece bir ılımlıkla ne o ne de buydu. Musil'in Habsburg monarşisine uyguladığı melankolik mizahi çözümlemenin belirleyici eksikliği yalnızca edilgenlik öğesinin, sürüklenip gitmenin, ses çıkartmamanın, düşüncesizliğin ve eylemsizliğin vurgulanması, buna karşılık etkin toplumsal güçlerin bir yanda Avusturya'ya özgü karmakarışık uygulamasıyla emperyalizmin, Oriental Konrad von Hötzendorf, Franz Ferdinand, öte yanda da iç çelişkileriyle birlikte işçi hareketinin neredeyse gölge olarak bile varlık kazanamamasıdır. Bazı bakımlardan Husserl'e yakın olan Marcel Proust, büyük romanlarında dekadansın, toplumsal çürümenin çeşitli konumlarını somut bir olayın, Dreyfus davasının çevresinde öbeklendirmiştir. Avusturyalı romancı ise bir simgesel eylemi, yani paralel eylemi kurgulamış ve bütün olayları bu kurguya yerleştirmiştir. Bu buluş, düşünce bağlamında ne denli zengin ve önemli olursa olsun, yoğunlaştırılmış gerçekliğin gücüne sahip değildir. Husserl'in kendisi de bunun bilincindeydi. Zaman zaman kendisinde politik gerçekliğe ilişkin tam bir bilginin eksik olduğu saptamasını yapmıştır. Monarşinin bütünsel yapısının, yani yıkımı üreten moleküler sürecin tam olarak geçerlilik kazanamamış olmasına karşın, Avusturya örneğinde parçalanmakta olan burjuva dünyasının genel sorumsallığını sergilemek tamamen doğru bir tutumdu. Bazı gözlemciler, Avusturya'daki gelişmenin kendine özgü yanını, şaşılacak bir biçimde 20. yüzyılda da etkin olan Orta Çağ, antikalaşmış ve sararıp solmuş olanı, aristokrat muhafazakarlığını ve küçük burjuva gericiliğini, tembel tembel ve gülümseyerek budalaca bir kargaşaya sürükleneni vurgulamışlar. Ama bu arada, özellikle bu ölüme yargılı, her yanı kırılıp dökülen, kendi bilinci karşısında bile onca tartışmalı Avusturya'da genel çöküşün bazı belirtilerinin başka yerlere oranla çok daha açık ve seçik ortaya çıktığını algılamamışlardır. Bu monarşi, her türlü kumaştan çıkarılma siyah sarı ipliklerle örülü, alacalı, geniş bir çadırdır. İçi, her türlü dalavereyle ve şarlatanlıkla, şarap evi koşuşturmaları ve cenaze görkemleriyle, vals müziği ve Radetzky marşıyla, Makart'ın buketleriyle ve dolu dizgin şenliklerle, şendulla ve halklar kargaşasıyla doludur. Ve ansızın bu zayıf kılıftan, deliklerden ve çatlaklardan içeriye soğuk bir rüzgar, ölüm korkusu ve terk edilmişlik eser. Her gün hala var olduğuna kendisi de hayret eden, kendi gerçekliğine güvenmeyen, kendi kendisinin bir hayaleti olarak gerçek dışına kulak kabartan bu devlette sağlam olmayan temelleri, sağlam ilkeleri olanaksız kılan hiçbir ilkenin ayakta kalamadığı, yalnızca geçici olanın süreklilik taşıyabildiği bu devlette en uç noktada ve kuşkucu bir bireycilik olur. Bir toplumsal dayanışmanın merkez kaç güçleri bağlayabilecek bir odak noktasının eksikliği karşısında birey kendi içine çekilir. Ve görünüşte onca insanların birlikteliğinin sevildiği, her şeyin hafife alındığı, Avusturya'da bireysel yalnızlık gittikçe büyür. Yalnızca kendi üzerinde odaklaşan ben, ruh bilim bağlamında kendi kendini yansıtma, dış dünyadan kuşku duyan, o dünyanın yasal bağlarını yadsıyan, kendini odak noktası diye yaşayan kişilik, Avusturya'ya has bir özellik olup çıkar. İş genelden özeli türetmeye, tinsel edimlerin kendine özgürlüğünün izini toplumsal koşullar içerisinde sürmeye geldiğinde, nedenle dikkatli ve titiz davranılması gerektiğinin tümüyle bilincindeyim. Ama Ernst Mach'ın felsefesinin, yani nesnel dış dünyanın bir öznel duyumlar demeti içerisinde silikleşmesinin, ekonominin yasalarını psikolojik öğeyle sulandırma eğilimindeki marjinal fayda kuramının, bilinç altına ilişkin keşfiyle ve toplumsal öğeye değil, cinselliğe tanıdığı öncelikle ruh çözümlemenin, yalnızlığın en karanlık derinliklerinden yükselen korku ve çaresizlik çığlığıyla ve yeni, daha katı bir düzene yönelik arayışıyla Arnold Schönberg'in müziğinin, Franz Kafka'nın, insanın insanlıkla ilintisiz, anlaşılamaz ve anonim bir organizasyonla eş anlamlı bir dünyadaki sonsuz terk edilmişliğinin ifadesi olan yaratısının, değersiz olanla kavgası sırasında kendi kendisini yiyip bitiren Karl Kraus'un bireysel ve yalnız isyanının, hiçbir grubun, akımın, kavga ittifakının içinde yer almayan Robert Musil'in vidaları gevşemiş bir dünyayı anlatmaya, o dünyanın bireyciliğin uçurumundaki çıkışsızlığını gözler önüne sermeye ve yeni düzene, insanların bir arada yaşamaları için yeni olanaklara giden yolu bulmaya yönelik anlaşılamayan ve sapa kalan girişimi, bütün bunların Avusturya'da ortaya çıkmasına bir rastlantı gözüyle bakılamaz. Evet, bunların hepsi, bu tedirgin edici, aşırı, artık tekin olmayan, ölümün sezgisinin ürpertileriyle dalgalanan bir burjuva dünyasında, bastığı yerden artık emin olmaksızın yaşayan burjuva insanı bağlamında, onca belirleyici olan bu durumun çıkış noktası Avusturya'dır. Ve böyle olunca da bu ucube devleti, modern dünyanın çok açık bir uygulaması sayan Musil'e hak vermek gerekmektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Goethe, G-O-E-T-H-E. Oscar Maurus Fontana, O-S-K-A-R-M-A-U-R-U-S-F-O-N-T-A-N-A. Prometheus, P-R-O-M-E-T-H-E-U-S. Balzac, B-A-L-Z-A-C. Standart, S-T-E-N-D-H-A-L. Dostoyevski, D-O-S-T-O-Y-E-V-S-K-I. Dickens, D-I-C-K-E-N-S. Flaubert, F-L-A-U-B-E-R-T. Tolstoy, T-O-L-S-T-O-Y. Budenbrook ailesi, B-U-D-D-E-N-B-R-O-O-K. Doktor Faustus, F-A-U-S-T-U-S. Arşimet, A-R-Ş-İ-M-E-D. Habsburg, H-A-B-S-B-U-R-G. Bohemia, B-O-H-E-M-Y-A. Adriyatik, A-D-R-I-Y-A-T-I-K. Kaiserlich und Königlich, K-A-I-S-E-R-L-I-C-H-U-N-D, K-Ö-N-I-G-L-I-C-H. Kakanyen, K-A-K-A-N-I-E-N. Klerikal, K-L-E-R-I-K-A-L. Ahrental, A-E-H-R-E-N-T-H-A-L. Konrad von Hötzendorf, C-O-N-R-A-D, V-O-N-H-Ö-T-Z-E-N-D-O-R-F. Franz Ferdinand, F-R-A-N-Z, F-E-R-D-I-N-A-N-D. Marcel Proust, M-A-R-C-E-L-P-R-O-U-S-T. Dreyfus, D-R-E-Y-F-U-S. Radetzky Marşı, R-A-D-E-T-Z-K-Y. Makart, M-A-K-A-R-T. Ernst Mach, E-R-N-S-T, M-A-C-H. Arnold Schönberg, A-R-N-O-L-D, S-C-H-Ö-N-B-E-R-G.